Hayatın sesleri.
İyi haftalar Başkent'ten sevgili dinleyenlerimiz. İşte birlikteliğimiz başladı. 15.55'e dek birlikte olacağız. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle. Program yapımcılarınız Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar. Yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Telefonla ulaşabilirsiniz. Telefonlarımızı hatırlatalım. 0090-312-463-34-19, 463-34-21 sevgili dinleyenlerimiz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin bu haftanın birlikteliğinin ilk müziğine kulak verelim.
Şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri. Belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan her gün ağladım durmadan. Şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol, damla damla gir gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol, damla damla yağ gönlüme. Çok seneler geçti senden sonra. Ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri. Belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan her gün ağladım durmadan. Şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol, damla damla gir gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk hasretime sen de benim yağmurumu damla damla yağ gönlüme.
Lezzet hikayeleri. Evet sevgili dinleyenlerimiz, 15.09'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhaba,
geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, sağ olun, çok
evet,
teşekkür.
Bugün lezzetlerin peşinden koşacağız yine.
Evet.
Nereye gideceğiz? Yollardaki lezzet duraklarını tanıtmaya devam edeceğiz.
Aynı.
Çünkü tatil mevsimiyle birlikte hem yurt içinde bir hareketlilik başlayacak hem de yurt dışından gelecek dinleyicilerimiz. Nerelere uğrayacaklar?
Aynen öyle. Şimdi aslında en önemli kesişme merkezlerinden bir tanesi, hatta ne zamandan beri, Cumhuriyet tarihinden itibaren en merkezde yer alan illerden bir tanesi Afyon.
Hı hı.
Afyon'da da çok farklı lezzetler var. Ama hani Cumhuriyet tarihine gitmişken önce oradaki bir hikayeyi anlatmak istiyorum.
Tabii.
1938-37'de Afyon'a ziyarete gidecek Mustafa Kemal Atatürk. Ama hani orası kasaba, evet, çok zengin yemekler anlamında, evlerde yemekler yapılıyor ama hiç lokanta yok. Yani alışkanlık anlamında, evet, da dışarıda yeme alışkanlığı sadece İstanbul'da var. Ankara'da büyük lokantalar var. Onun dışında Anadolu'nun birçok kentinde zaten o tarihlerde hani bir lokanta anlayışı anlamında yok. Hatta bununla ilgili de kısa da bilgi vereyim. Neden yok? Osmanlı döneminde Müslüman'ın malı ortak ve bütün araziler devlete ait olduğu için bundan bir gelir elde ediyor olmak, yani birisine yemek verip de onun karşılığında para alıyor olmak yasak.
Hı hı.
Yani ancak gayrimüslimler yemek yapıp satma hakkına sahipler. Onun dışında ya da Müslümanlar yapsa bile kendi Müslümanlara yemek verdiği zaman para almıyor. Gayrimüslim ise ancak ondan para kazanabiliyor. Hı hı. Böyle bir gelenek olduğu için de bu sektör gelişmemiş. Ama Osmanlı Sarayı'nda yamaklık yapmış bir tane usta şeyde Afyon'da kalıyor. Çok küçük bir tane de restorana dükkan açmış gerçekten. Hani yol üzeri olduğu için Afyon eskiden beri orada hizmet veriyor. Hemen araştırıyorlar. Vali Bey diyor ki kim yapacak yemekleri? İşte var bir tane yamağımız var, Osmanlı Sarayı'ndan çalışmış gelmiş. O yapsın yemeği falan diye. Şu anda da hali hazırda marka olarak vermeyelim ama hikayede ismi geçtiği için herkes anlayacaktır. Yemekler kuruluyor. Her taraf böyle çok güzel bir sofra. Atatürk yemeği yedikten sonra diyor ki senin diyor istikbalin çok açık olacak. İkbalin açık olsun diyor. Ve öylelikle o tarihi lokanta 1937'den itibaren ismiyle birlikte anılarak Afyon'da hizmet etmeye devam ediyor. Ve tabii ki Afyon dendiğinde aklımıza gelen en önemli şeylerden bir tanesi sucuk, pastırma,
kaymak,
ondan sonra ekmek kadayıfı. Hatta onun vişnelisi var, bir de sadesi var. Çok lezzetli, muhteşem bunlar tabii ki. Onun için oralardan geçerken bunları rahatlıkla tüketebilirler. Ama şimdi mesela sucukta onların kriterleri var. Onlar tescil almış vaziyetteler. Kaymak dedik ama normal bir kaymak değil oradaki kaymak.
Hı hı.
Oradaki kaymak manda kaymağı.
Hı hı.
Çünkü Anadolu'da, özellikle İç Anadolu'da en fazla mandanın yetiştirildiği, şu anda azalsa bile dönem içerisinde en fazla olduğu yerlerden bir tanesi Afyon. Ve Afyon sucuğunun içerisinde eğer Afyon sucuğu diye geçiyorsa en az %20 oranında manda eti olmak zorunda.
Hı hı.
Böyle bir kriteri var oranın. Onun için hani Afyon'daki sucuğun lezzetli olmasının sebeplerinden bir tanesi içerisindeki bulunan manda eti. Çünkü manda diğer hayvanlara göre, yani diğer sığırlara göre daha nazik bir hayvan. Doğum süresi çok daha uzun, olgunluğa gelmesi çok daha uzun. Sütünden sağıldığı zaman böyle gerçekten hani kerpiç gibi denilecek evet. şekilde kaymağı oluyor ve bembeyaz olur zaten kaymağı. Onunla da işte ekmek kadayıfının üzerine koyup rahatlıkla yol üzerindeki lezzetlerden tadabilirler. Bir de gene oranın gene oraya özgü olan lokum yapımı da çok fazladır orada. Ve şu bu sıralar özellikle sütle birlikte karıştırıp kaymaklı lokum yapıyorlar. Hmm. İçerisinde kaymak evet. var böyle. Yemeğe doyamazsınız. Çok lezzetli böyle geliyor bana. Ben çok seviyorum. Hani
evet, normal gerçekten. Evet,
şekerleme anlamında çok fazla sevmesem de şekerlemeyi Çin'deki o kaymaktan kaynaklı bir hafifletiyor sanki o tadı. Hı hı. Ve çok güzel yemesi oluyor. Rahatlıkla orada yiyebilirler diye, evet, tüketilebilir diye düşünüyorum. Oradan Afyon'da mutlaka et yemekleri de, yani kesinlikle et yemeklerinde de dana eti kullanıyorlar. Orada çok fazla. Şöyle de söyleyelim. Neredeyse İstanbul et piyasasının yarıya yakınını, yani %50'ye %40'a yakınını Afyon. Evet. Sağlıyor.
Şimdi bir de pek çok yeri birleştiren bir nokta olduğu için evet, evet. her şey çok taze. Çünkü çok aynen. çabuk tüketiliyor.
O çok büyük bir etken. Onun için yani gönül rahatlığıyla tüketilebilecek yerlerden bir tanesi. Ve o hızlı tüketim olduğu Hı-hı. için de rahatlıkla dinleyicilerimiz oralara uğradıklarında oranın, Afyon'un yemeklerinin tadına mutlaka baksınlar, öyle geçsinler diye söylüyorum. Oradan aşağıya doğru indiğimizde artık Burdur ve Isparta'ya doğru geliyoruz. Hı-hı. Önce Isparta'dan bahsedelim. Gül diyarı. Olmazsa olmaz. Ve onların çok güzel yine yemeklerinden bir tanesi ve hikayesi olan yemeklerden bir tanesi kabune diye bir yemekleri var.
Kabune.
Evet. Kabune iki tane, daha iki tane derken, gelin kaynana evde otururken gelinin ne kadar marifetli olduğunu görmek üzere ben çarşıya çıkıyorum, gelinceye kadar yemek yap diyor. Dolabı açıp bir bakıyor ki sadece et var, pirinç var, nohut var. Başka da bir şey yok. Onlardan böyle tereyağıyla birlikte bir yemek yapıyor ve tencereye koyuyor. Kayınvalidesi geldiğinde tencerenin üstünü bir açıyor. Bizim dilimiz de çok yakındır, ben denizciyim. Gıbune diyor.
Gıbune. Zamanla kabuneye oluyor.
Kabuneye dönmüş vaziyette. Bir aslında düğün yemeği kabune. Çok güzel böyle etle pilavın... özümsendiği diyelim. Çünkü önce etini haşlıyorlar. Onu hani ediyorlar. Hı-hı. Etinden kemiğini ayırıyorlar. Sonra pirinç pilavıyla birlikte tekrar demlemeye bırakıp aşağı yukarı bir 3 saat yavaş ateşte ağır ağır pişerek muhteşem bir lezzet oluşuyor. Gittiklerinde mutlaka yöresel anlamda yapmaya devam edenler var. Ama aslında gerçekten köy halini yemek için de bir düğüne denk gelmek gerekir.
Evet.
Öyle bir şey var. İçinde et, soğan, nohut, pirinç. Başka hiçbir şey yok ama muhteşem bir lezzet. Ben yediğimde evet. çok keyif almıştım. Tabii Isparta deyince gül diyarı. Gül diyarından gül reçelleri, güllü lokmalar, gül yağı alabilirler hediye olarak.
Güllü, yine güllü lokumlar.
Lokumlar aynı şekilde. Gül tesbihi var. Kabuk, evet. Şey, gül orada ağaç halinde olduğu için onlar hı hı. çünkü gülün yapraklarına yararlanırken onlardan böyle tesbih tanesi yapmışlar. Mis gibi gül ağacı kokuyor. Muhteşem bir kokusu var onun da. Gül tesbihi alabilirler böylelikle.
Şimdi bunlar çok özel hediyelikler. Bir Tabii. de çok özel lezzetler. Sadece oralarda tadılabilecek lezzetler. Bunlar, başka bir evet, yerde mümkün değil. Mümkün. Yani onun için tadını çıkarmak lazım. Aynen. Mutlaka uğramak gerekir.
Geçerken şehrin artık birçok ilde çevre yolu var ama mümkün olduğunca çevre yoluna değil de orada geçireceğiniz bir saat hem lezzet anlamında hı. size farklı lezzetlerin, yöresel tatları tatma imkanı sunacaktır. Hem de çok küçük cüzi ücretlere tanıdıklarınıza, sevdiklerinizi sevindirmek üzere hediyelikler almanızı sağlayacaktır.
Evet. Hem de tarihi, tabii, doğası çok, yani çok. Her anlamda
her
muhteşem.
Anlamda muhteşem. Gene mesela hiç kimse bilmez. Orası çok önemli bir elma bölgesidir. Eğirdir vardır orada, Eğirdir Gölü'nün orada. Orada Eğirdir Gölü'nden çıkan kerevit dediğimiz karidese benzer tatlı su karidesi olarak adlandırılan bir yemek daha var. Oraya gittiklerinde mutlaka yine bunu orada yiyebilirler. Başka hiçbir yerde yok. Yani satılan bir şey değil hali hazırda. O Eğirdir'den geçerken mutlaka elmasından ve o kerevitin tadına bakmalarını yine öneririm. Yine çok çok az kişi bilir. Orada Aşağı Kaşıkara diye bir yer var. Türkiye'den en fazla neredeyse kayısı, yaş kayısı ihraç ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Yani hiç kayısısı ile bilinmez.
Evet. O gene kayısı deyince
Malatya akla gelir. Mut akla gelir. Iğdır akla gelir. Evet. Ama orası müthiş bir mikroklima. Hemen Eğirdir Gölü'nün kenarında yamaçlarda olan bir mikroklimada muhteşem kayısısı var. Gene bir Dirgit diye özellikle diş buğdayından ve çocukları ağzını tatlandırmak için yapılan Isparta'ya özgü bir tatlı diyelim aslında buna. Aşure'ye çok benziyor. İçinde tane buğday var, nohut var, fasulye var. Onu haşlıyorlar. Haşladıktan sonra üzerine şekerli su ya da ballı su yapıyorlar. Üzerine de kuru kayısı, kuru incirden böyle taneler koyup neredeyse aşureye evet, çok yakın ama çocukların genelde dişleri hani ilk dişleri düştükten sonra yeni dişleri çıkmaya başladığında adet haline gelmiş yöresel bir yemeği mesela onları. Evet. O bölgede çok fazla yapılıyor ve yeniliyor. Çocukları sevindirmek için de yapılmış yiyeceklerden bir tanesi. Hemen oradan zamanımız varsa Burdur'a geçelim çok kısa.
Geçelim.
Evet. Burdur'da Burdur şiş var. Burdur şişin en büyük özelliği içinde hiçbir şey yok. Sadece et var. Hani baharat da koymuyorlar. Sadece et var ve biraz kuyruk yağı var. Onu da böyle şişe takıp da pişiriyorlar. Özellikle sanayi bölgesinde çok fazla çok lezzetli yapanlar var. Yani isim vermeyelim ama oradan yolunuz düştüğünde şehir merkezinde değil de gene sanayi şeydir ya, insanların yemek yemeye hani zamanları yok, şehir merkezine gitmedikleri için hızlı tüketimin olduğu ve eğer kalitesiz yaparsa bir daha çalışamaz orada. O yüzden çok lezzetli yapıyorlar sanayisinde. Burdur sanayisine gidip Burdur şiş yiyeceğiz dediğinizde kesinlikle memnun kalacaklar. Öyle söyleyeyim dinleyicilerimiz. Gazel böreği diye içi kıymalı, soğanlı, ben ilk defa orada yediğimde şaşırmıştım. Sadece unla değil, unun yanında nişastayla birlikte hamuru karıyorlar. Onun için böyle
çıtır
oluyor biraz. Böyle evet. Köhnü derler bizde böyle. Evet
derler.
Böyle yediğinizde ağzınızda dağılıyor. Hı-hı. Muhteşem bir börek o da, gazel böreği. En önemlilerinden bir tanesi, Burdur denildiğinde akla gelenlerden bir tanesi de ceviz ezmesi. İrmik, ceviz, şeker. Ama başka hiçbir şey konulmadan bu kadar lezzetli, tabii biraz yoğurması çok zor. Yaparken, karıştırırken bayağı emek harcanıyor ama çok leziz bir şey. İçine pekmez koyarlarsa da ona da helva diyorlar, ceviz helvası. Ama mesela benim babam bayılır. Müthiş bir enerji deposu. Yerken hiç sizi baymayan bir tatlı, lezzetli.
Yedikçe evet, yiyesi geliyor galiba.
Aynen öyle. Burdur aslında bölge anlamında çok önemli bir, hem antik kent anlamında antik kentleri var. Sagalassos diye. O bölgede ceviz yetiştiriciliği çok fazla. Bir de gene oradan geçerken Salep, en önemli Salep bölgelerinden bir tanesi. Kastamonu'ndan sonra en önemli Burdur. Burdur Salep bölgelerinden bir tanesi. Taze Salep'ten yapılmış dondurma. Mutlaka öneririm. Oradan geçerken özellikle Antalya'ya.
Hele ki mevsim itibariyle tabii, de çok uygun.
Tam uygun. O nedenle kesinlikle Salep'i de oradan geçerken Salep'li dondurmanın tadına baksınlar diyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Var mıydı başka uğrayacağımız durak?
Aslında Denizli var orada. Benim kendi memleketim. Denizli'de tandırından bahsetmiştik.
Evet. Denizli 2 dakikaya sığdıralım. Biraz sonra
evet,
ama.
Hemen. Denizli orası da geçiş bölgesi olması sebebiyle, özellikle İzmir-Antalya yolunda geçiş bölgesi olması sebebiyle çok fazla çeşitlilik var. Mesela bizde alabalık var. Orada hemen şehrin içerisinde taze suyumuz var bizim. Honaz Dağı'ndan gelen sularda alabalık yetiştiriciliği çok fazla yapılıyor. Bizde Türkiye'de ilk defa bir mantar restoranı açılmıştır. Mantarımız meşhurdur.
Hatta dağ mantarı.
Dağ mantarı. Normal mantar diyebilir ama asıl önemli olan dağ mantarı. Türkiye'de en önemli kuzu göbeği diye adlandırdığımız böyle üstü delikli delikli çok güzel bir mantar çeşidi vardır. O mantarın özellikle ilkbahar ve sonbaharda dağdan toplandıktan sonra yani et yerine rahatlıkla yiyebilirsiniz. Yani yediğinizde hiç kimse ya bu neymiş demez. Aa et yiyorum ben gibi algılar. Hele böyle mangalın üstüne falan konulup dayandığında muhteşem oluyor taze taze. Kurutup çorbasını yapıyorlar. Muhteşem gene. Bizde mesela Arapaşı vardır. Genelde av hayvanlarından o Arapaşı'nı yaparlar. Babaannemler öyle yapardı. Hani keklikten ya da kaz avlandığında ya da tavşan avlandığında ondan böyle ortasında hamuru olur. Bir çorbalı suyu olur. Bir parça hamurdan alıp bir parça o çorbanın içerisinden etiyle birlikte alıp yersiniz. Muhteşem bir lezzettir. Benim çocukluğumdan kalma güzel yemeklerden bir tanesi. Gene geçerlerse çok yerde alışkın olmayan sadece belki Egelilerin bildiği taze börülce. Yani fasulye yaparmış gibi biz taze börülceden börülce yemeği yaparız. İçerisine biraz koruk suyu koyarız. O lezzet verir ona. Bildiğiniz nasıl taze fasulye yemeği yapılıyorsa bizde de taze börülceden çok güzel yemekler yapılır.
Kurutulmuşu da vardır.
Kurutulmuşu da tabii.
Salataları da meşhurdur. Keşke vaktimiz olsaydı da daha çok konuşabilseydik.
Aynen.
Ama bu yol üstü lezzet duraklarını tanımaya, dinleyicilerimize tanıtmaya teşekkür edeceğiz. Bu lezzetleri başka yerlerde bulmak zor. Onun için bizi bu lezzetlerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikteyiz lezzet hikayeleri köşemizde. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyor ve yine müzeye dönüyoruz.
Gece gökte yıldızlarda dinleyen dertler ama gece gökte yıldızlarda dinleyen dertler ama yar deyiman kalmadı oynayın o bilmeyi anlar ama bilmeyi anlar ama nayin ama kurban yerde iman kalmadı oynayın o bilmeyi anlar o mi bilmeyi anlar o mi nayin olma kurbanisun nayin olma nayin olma nayin olma kurbani çatma kaşlarını da al vereyim bu canı nayin olma nayin olma nayin olma kurbani çatma kaşlarını da al vereyim bu canı derdimi yazacağım da kumar yapraklarına derdimi yazacağım da kumar yapraklarına okurken aksın yaşlardan nayin o duysun yanaklarıma duysun yanaklarıma nayin olma kurbanisin okurken aksın yaşlardan nayin o duysun yanaklarına, duysun yanaklarına, nayin olma kurbanisin. Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu canı. Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu canı.
gece marazda yakan canımızı. Sevdalık ince marazda yakayı canımızı. Vazgeçersek eğer sadan ayına doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayino ma kurbanisi. Vazgeçersek eğer sadan ayına doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayino ma kurbanisi. Nayino ma, nayino, nayino ma kurbanı. Çatma kaşlarını da al vereyim bu canı. Nayino ma, nayino, çatma kaşlarını da al vereyim bu canı.
...15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve sevgili dinleyenlerimiz, biz Bursa'ya uzanmak istiyoruz şimdi. Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından hizmete açılan Misi Mahallesi'nde bir edebiyat müzesi var. Bu müzeyle ilgili detaylı bilgileri almak üzere Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Güney Özkılınç telefon attığımızda. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Efendim, hoş bulduk. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim bu bağlantınız için.
Biz sağ teşekkür efendim. Ederiz katıldığınız için. Alanında, hatta Türkiye'de ilk ve tek diyebiliriz herhalde edebiyat müzesi için. Birazcık önce müzenin nasıl kurulduğu, neydi amacınız, biraz bahseder misiniz? Sonra içeriğine gelelim lütfen.
Tabii ki efendim. Şimdi öncelikle diğer ilçelerde olduğu gibi ilçemizde de çeşitli kültür sanat etkinlikleri yapıyorduk ve birçok şairimizi, yazarımızı misafir etmeye başladık. Fakat daha sonradan hani bu geliş gidişlerin anlamlı birer süreç haline gelmesi için ortak geliştirdiğimiz bir proje oldu bu. Şair yazarlarımızın el yazması şiirlerini, özel eşyalarını, hayatta olanlarınkini, onlardan başladık öncelikle.
Nasıl daha ulaştınız? Sonra, kendilerinden mi edindiniz? Yaşayanlar kendileri mi verdiler?
Elbette. Yaşayanlar
aramızda olmayanlarınkini nasıl elde ettiniz?
Şimdi aramızda olmayankileri gerek şair yazar dostlarımdan, gerekse geride kalan aile fertlerinden iletişim kurarak elde ettik. Tabii ki zor bir süreç oldu bu. Öncelikle hani muradımızı anlatmak gerekiyordu. Şair yazarlarımızın mektupları, işte eskizleri, şiir çalışmaları ya da bir romanı meydana getirirken nasıl bir yol aldıkları, tüm bunları hani birçoğumuzun okuduğu, severek okuduğu şiirler, romanların nasıl oluşturulduğunu aslında biz tüm Bursalılarla, hatta tüm Türkiye'yle, ülkemizle, dünyayla paylaşmak istedik. Böyle bir süreçten geçti bu ama burada...
Ne kadar sürdü bu süreç Sayın Güney Özkılınç?
Bir seneyi aşkın bir süre içinde tamamladık. Ama bu biten bir süreç değil aslında. Hani sürekli devam eden bir iş aynı zamanda. Saygıdeğer Enis Batur, şair ve yazarımız, onun aslında ona gelen mektupları bize bağışlamasıyla başladı her şey.
Evet, Sayın Özkılınç, biraz ahizeyi uzaklaştırabilir misiniz ağzınızdan? Yaklaştırın lütfen, tam tersini söyledim.
Tamam.
Biraz az geliyor sesiniz, buyurun efendim.
Evet, saygıdeğer Enis Batur'un katkısı oldu en başında. Fakat daha sonra dediğim gibi gerek buraya gelip giden, Bursa'ya gelip giden şair yazarlar, gerekse bizler evlerine konuk olduk. Ve onlardan, onlar için çok değerli olan, aslında belgeleri, özel eşyalarını böylesi bir müzede sergilemek istediğimizi belirttik. Ve sağ olsunlar 1180 kataloglama oldu şu anda. Yani 1180 şair yazarın Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde 4000'e yakın belgesi var şu anda.
Peki bu kadar sayıya ulaşacağınızı biliyor muydunuz? Tahmin ediyor muydunuz?
Açıkçası tahmin etmiyorduk ki açıldıktan sonra müzemiz 19 Mart 2018 tarihinde açıldı. Açıldıktan sonra da birçok şey artık gönüllü olarak gönderilmeye başlandı. Hani biz de tabii ki bir yandan neler eksik, başka neler olabilir diye düşünürken ama kendiliğinden bunu duyan, müzeyi duyan birçok şair yazarımız veya onun geride kalan yakınları ellerindeki eşyaları ve belgeleri paylaştılar. Beklediğimizin, yani bu kadar kısa sürede beklediğimizin çok çok üzerinde bir eser biriktirdik.
Peki pek çok şair ve yazarın eserleri yer alıyor dediniz. Belki hepsinin isimlerini sayamayabiliriz ama kimler var aralarında?
Şöyle söyleyebilirim. Nazım Hikmet'in el yazısından, birinci basım kitaplarından, yani nadir eserlerinden tutun. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın el yazısı, Gülten Akın'ın, Senur Sezer'in, Ayfer Tunç'un, Oya Baydar'ın, Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in, Orhan Pamuk'un, Sait Faik'in, Behzat Necatigil'in ve daha yüzlercesi. Şunu ekleyebilirim. Müzede 400'e yakın eseri sergileyebiliyoruz. Çünkü elimizdeki belgeler çok fazla. Ve bu nedenle bir arşiv bölümü oluşturduk. Şimdi bu arşivde zaman zaman arşive bağlı olarak arşivdeki temalara uygun geçici sergiler de düzenleyeceğiz Edebiyat Müzesi'nde. Örneğin yerimiz olmadığı için müzenin alt katını geçici sergi alanı yaptık. Burada ayda bir değişen sergiler düzenleyeceğiz. Nereden düzenleyeceğiz? Elimizdeki arşiv belgelerinden. Yani kültür, sanat, edebiyat severlere o belgeleri ulaştırmak için bir bu yöntemi belirledik. Bir diğer yöntem de Boğaziçi Üniversitesi Arşiv Dokümantasyon Bölümü'yle bir anlaşma yaptık. Ve elimizdeki tüm arşivi tüm dünyana internet aracılığıyla erişim sağlayacağız.
Ne güzel. Peki Bursa halkının ilgisi nasıl müzeye?
Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bir mahallemizde bu aslında. Yani Bursa merkezi 10 kilometre uzaklıkta, Nilüfer ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bir eski köy, yeni mahalle misi. Diğer adıyla Gümüştepe Mahallesi. Böyle olmasına rağmen açıldığı andan, yani 3 aylık bir süre zarfında 5000'e aşkın insan müzemizi gezdi. Büyük bir ilgi var. Ve bu ilgi her geçen gün artıyor. Çünkü bölgede başka müzelerimizin de açılmış olması önceki senelerde olumlu katkı sağlıyor buna. Yani müzemiz iyi çekiyor diyebilirim.
Ne güzel. Tabii hala da bu tür eserleri toplamaya devam ediyoruz dediniz. Evet. Size nasıl ulaşabilirler ellerinde dostlarının, yakınlarının, edebiyatta hizmet etmiş yazarların eserleri, yazıları, romanları, şiirleri, el yazmaları varsa dinleyicilerimiz?
Şöyle iki türlü ulaşabilirler. Birisi, çok basit bir adresimiz var. Nilüfer Edebiyat Müzesi, Gümüştepe Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Bu adrese gönderebilirler. Bir ikincisi, Nilüfer Belediye Binası, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gönderebilirler. Yani her ikisinin bu kadar sade bir posta adresi var. Bizimle internet sitemizde telefonlarımız da var. Yani cep telefonlarımız ve kurum telefonlarımız belediyemizin. Bu telefonlardan ve az önce saydığım adreslere posta yoluyla ellerindeki belgeleri bizimle paylaşabilirler.
Evet. Gelen belgeler üzerinden elemeler yapıyor musunuz? Yaptınız mı? Neye göre? Nasıl seçildi müzede yer alacak edebi eserler?
Evet. Şimdi öncelikle müzemizin bir danışma kurulu var. Saygıdeğer Feridun Andaç, Nahit Kayabaşı, ve Cengiz Kırlı Boğaziçi Üniversitesi'nden, belediyemizden de ben, Deniz ve Nebiye Hanım, müzeler sorumlusu Nebiye Hanım danışma kurulunu oluşturuyor. Bu danışma kurulu değerlendiriyor. Ölçütümüz şu oldu. Öncelikle Türk edebiyatının belli başlı isimlerinin yer alması, yani şu an hayatta olmayanların yer alması. İkinci ölçütümüz olabildiğince herkesin yer alması. Yani herkesin bir eserinin en azından orada sergilenmesi. Çünkü birden fazla eseri koyduğumuzda iki ya da üç şair yazarı elemiş olacaktır. Öncelikle herkese yer vermek istedik. Bu ölçütümüz oldu. Behzat Necatigil'in Şairler ve Yazarlar Sözlüğü'nden hareket ettik biraz da. Oradaki isim listesinden hareket ettik. Fakat dediğim gibi geçici sergileme alanıyla aslında arşivde yer alan tüm edebiyatçılarımız bu müzede yer alacak. Bir de her yıl danışma kurulumuz toplanarak müzenin genişletilmesine karar verebilecek. Çünkü müzenin böyle bir payı da var. Eserleri yeniden değerlendireceğiz. Gelen eserlerle birlikte böyle bir yol haritamız olacak.
Ne güzel. Şimdi alanında Türkiye'de ilk ve tek dedik bu Edebiyat Müzesi için. Edebiyatçıların yaklaşımları nasıl oldu? Onlar nasıl karşıladılar böyle bir müzeyi?
Şimdi alanında tek olmasının nedeni şu, biraz şöyle gerekçelendiriyoruz. Çok kıymetli müzeler var ülkemizde. İşte Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi, Sait Faik Müzesi ve daha Kültür Bakanlığımıza bağlı müzeler. Şimdi bu müzelerin özelliği, hepsi çok kıymetli müzeler olmasına rağmen genelde bir şairin belgelerini ve özel eşyalarını barındırıyor. Ya da bir kentin, yani o kentli olan şair yazarların eserlerini barındırıyor. Müzemizin farkı Türkiye'deki tüm şair ve yazarlara açık olması, tümünün belgelerini barındırıyor olması bu yönüyle ayrılıyor. Edebiyatçıların yaklaşımı ya heyecanlandılar. Zaten açılışımıza onlarca edebiyatçı geldi. Şair yazar katıldı. Ve elbette ki eserleri onların yarına bıraktıkları en önemli şey. Tüm toplumumuz için, tüm insanlık için. Ama onların bu eserleri oluştururken izledikleri yolu gösteren o el izleri, o belgeler, o onlar için yazmada kullandıkları gözlükleridir, kalemleridir, kağıtlarıdır, dosyalarıdır. Hani tüm bunların insanlarca eserlerinden sonra bunlarla da yaşıyor olmak onları sevindirdi. Bu sevinci ortak etti. Ve inanın hani bir şairimizin, bir yazarımızın tanıdığı, bildiği, hayatta olan ya da olmayan birçok kişiden bizim için belge topladığına, daha doğrusu bu müze için, artık bu müze hepimizin, tüm ülkenin, tüm dünyanın hizmetinde,
evet,
belge toplamaya başladılar.
Ne güzel. Sizi kutluyoruz efendim. Çünkü yazarların, şairlerin özel eşyalarından tutun da el yazmalarına kadar pek çok önemli objeye ev sahipliği yapan bir müzeyle buluşturdunuz Türk halkını. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağ olun, var olun, Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için.
Çok teşekkür ederim. Sesimizi duyurdunuz, müzemizi tanıttığınız için ben de sizlere saygı ve sevgiler sunuyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim, saygı bizden. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Güney Özkılınç, Hayatın Seslerinin konuğuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza tekrar.
Dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara. Yabancısın sanki geçtiğim sokaklara, tozlu çapraşık yollara. Geçerken yanımdan o an tanımadın beni, hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim, en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakarsan geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Duygularla beslenen, belki yaşadık biz çok erken. Bir dönem gelir ömür boyu özlenen, her anı canım seninle geçen. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme. Artık mutlusun belli, benden gizle. Hatırlayıp da üzülme, unut gülümse. Seviyorum inan seni her halinle. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bitsin artık bu korkular, her yaşın ayrı bir güzelliği var. Saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmarsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Benim için eskisinden daha güzelsin.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Gün içinde yüzlerce kez, hatta binlerce kez kullanıyoruz onları. Kiminin kaynağı biziz, kiminin kaynağı başkaları. Havada uçuşuyor milyonlarcası. Kimi üzerimize yağıyor sonra, kimi yollara, sayfalara düşüyor. Bazıları epeyce gürültülü, bazıları sessiz sedasız. Her yerdeler. İçimizde, dışımızda, evimizde, sokaklarımızda. Hatta sokak lambalarının bile payına düşüyorlar. Varlar ama görünmüyorlar. Ve görünmez omuzlarında kim bilir ne ağır yükler taşıyorlar. Onlar sözcükler, sözler. Sözcüklere, sözlere takıldı aklım bugün. İyi, doğru, güzel kullanırsak sevabını kendimize, kötü, yanlış, çirkin kullanırsak günahını bizzat kendilerine ya da başkalarına yüklediğimiz sözcüklere, sözlere. Öyle ya, sözcükleri, sözleri kullanarak anlatmaya çabaladıklarımız bizim istediğimiz biçimde anlaşılabilmişse, bu bizim sözcükleri ve sözleri yerli yerinde kullanabilme marifetimizdendir. Aksi durumdaysa ya sözcükler, sözler yetersizdir ya da muhataplarımız yanlış anlamışlardır. Sözcükleri ya da sözleri yanlış kullanmış olabileceğimiz, onlara kendimizce anlamlar yükleyip asıl anlamlarının ortak paydasından uzaklaştığımız aklımıza bile gelmez. Daha doğrusu aklımıza gelir de işimize gelmez. Dahası var. İkircikli düşüncelerimize, çetrefil duygularımıza, art niyetlerimize suç ortağı yaparız onları. Asıl amacımız bir şekilde ortaya çıktığında da kolayca inkar edebilmek. Sonra da kibarca söylenmiş, bu sözler ne demek istediğimi yeterince anlatamadı sanırımlar. Fütursuzca sarf edilmiş, yanlış anladınlar dökülür sesimizden. Oysa duygularımızın, düşüncelerimizin en yakın ortağıdır, dostudur sözcükler ve sözler. Yalnızca bir koşulu vardır bu ortaklığın, bu dostluğun. Onları iyi tanıyıp ustaca kullanabilmek. Zaten kullanılmaya itirazları yoktur ki onların. Çünkü varlık nedenleridir kullanılmak. Aklımızdan ve yüreğimizden geçenleri hayata aktarmanın ve hayata aktarılan milyarlarca duygu ve düşünceyi bize ulaştırmanın en önemli aracıları olduklarını bilirler. Bir onlar bilirler bunu, bir de ne yazık ki sayıları sanıldığından daha az olan ama çoğu zaman gerçek değerlerine kavuşamayan söz ustaları. Sahi sihirli bir dernek vardır sanki söz ustalarının elinde. Kimi hayata dair ne varsa sayfalar, defterler, kitaplar, kütüphaneler dolusu sözcükle öyle güzel anlatır ki zerre kadar sıkılmazsınız. Kimi sayfalar, defterler, kitaplar, kütüphaneler dolusu sözcükle anlatılamayanları birkaç sözcüğe öyle ustaca sığdırır ki hayran kalırsınız. Tıpkı halk şiirimizin söz üzerine ustalığıyla yüzyılları aşan değeri Yunus Emre gibi. Onun söz üzerine söylediği şu sözler her şeyi özetliyor aslında. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola uğulu aşı, bul ile yağ ede bir söz.
Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. Müzik. açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğla, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğla, iki çocuk oynasın.
Ve sonuna geldik bugün de Hayatın Seslerinin. Sevgili dinleyenlerimiz, Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Bilecik 25 yıl.
Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?